Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Riyazu Salihinden hadis-i şerifler, ayet-i kerimeler okumaya devam ediyoruz. Bugün Allah'ın hükmüne boyun eğmek bölümündeyiz. Allah'ın hükmüne boyun eğmenin kaçınılmaz olduğu ve buna davet edilen, maruf ile emir ve münkerden nehy olunan kimsenin ne demesi gerektiği. Allah'ın hükmüne boyun eğ denildiği zaman veya şu doğrudur bunu yap, şu yanlıştır bunu yapma denildiği zaman nasıl cevap vermek gerekir? Böyle bir bölüm açmış İmam Nevevi Hazretleri. Önce ayet-i kerime. Nisa suresi 65. ayet-i kerime. Estağfirullah. Fela ve rabbike la yu'minuna hatta yuhakkimuke fima şecere beynehum thumma la yecidu fi enfusihim haracan mimma qadayta ve yusellimu teslima. Hayır, asla. Rabbine yemin ederim ki aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem kabul edip sonra da verdiğin hükümden kalplerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam anlamıyla teslim olmadıkça iman etmiş sayılmazlar. Kuvvetli bir yeminle başlıyor ayet-i kerime. Kesinlikle diyor böyle olması gerekir. Nedir? İnsanlar aralarındaki anlaşmazlıklarda mutlaka seni hakem tayin edecekler ve senin verdiğin hükme gönüllerinde bir sıkıntı duymadan teslim olacaklar. Böyle olmadan Müslüman olunmaz. Müslüman olmak için Peygamber Efendimizin hükmüne gönülde bir sıkıntı duymadan teslim olmak gerekir. Bundan önceki sünneti ve edeplerini koruma konusunun başında, önceki programlarımızda görmüştük sünneti ve edeplerini koruma, sünnete sıkıca sarılma diye. Bu konunun başında bu ayetin mahiyetini ve gerektirdiği hükümleri açıklamıştık. Önceki bölümlerde bahsetmiştik bunlardan. Bu ayet-i kerime neyi gerektiriyor? Aynı şeyleri burada tekrar etmeyelim. Ancak bu ayet-i kerimenin burada yeniden zikredilmesinin sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e uymanın, onun emir ve yasaklarını dinleme ve sünnetine tabi olmanın, Allah'ın hükmüne boyun eğmenin icap ve gereklerinden olduğunu bir kere daha hatırlatmaktır. Yani Peygamber Efendimiz'e itaat, onun sünnetine uymak, Allah'a itaatin bir gereğidir. Ben Allah'a itaat ediyorum diyorsa bir insan, onun peygamberine, elçisine de itaat etmek zorundadır. Çünkü o göndermiştir. Kul in kuntum tuhibbuna Allah'a ayet-i kerimesi de, eğer Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız fettebi'uni, bana tabi olun de diyor Cenab-ı Hak. Peygamberimize uymak. Allah'ı seviyorum. O zaman Allah'ın gönderdiği elçiye uyacaksın. Çünkü bütün bu sayılanların kaynağı ve peygamberin dindeki yerini bize gösteren, öğreten Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim defalarca Allah'a ve Resulüne itaati, Resul'e uymaya, itaat ve ittiba, itaat boyun eğmek, ittiba tabi olmak, uymak, peşinden gitmek. Bunları defalarca Allah Teala bize emrediyor. Ya ben bir elçi gönderdim, elçime uyun diyor. Ama bazı insanlar da çıkıyor diyorlar ki, Kur'an bize yeter, sünnet, Kur'an'a şirk koşulmaz, Kur'an varken sünnet de ne oluyormuş, sünneti Kur'an'a şirk koşulsun diye böyle bir mantıksız bir şey söylüyorlar, söz söylüyorlar. Buna inanan insanlar da oluyor maalesef. Halbuki biraz daha aklı selimle düşündüğün zaman Allah Teala diyor ki, ben kitap gönderdim, peygamber gönderdim, peygamberime de itaat edin, bu peygamberim benim bu kitabımı açıklayacak diyor. Ama insanlar ne hikmetse bu bütünü göremiyor. Bu bütünün bir parçasına yapışarak, bir kendine göre de fasit bir mantık kıyas yaparak böyle anlamsız saçma iddialarda bulunabiliyorlar. Diğer ayet-i kerime Nur suresi 51. ayet-i kerime, Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. İnnemâ kâne kavlel müminîn. Müminlerin sözü ancak şöyle olur. İzâ du'û ilallâhi ve rasûlî. Allah'a ve Resulüne çağrıldığı zaman, gel Allah'ın kitabına, gel Allah'ın emirlerine, dinine, gel Allah'ın elçisi Resulü ne diyor, onu dinle, ona itaat et diye çağrıldığı zaman müminlerin sözü ancak şöyle olur. Başka türlü olmaz. لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ Aranızda hükmü Kur'an ve sünnet versin diye çağrıldığı zaman اَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا İşittik ve itaat ettik demekten başka bir cevap olamaz. Ya Resulullah Kur'an'dan ayrı bir şey mi söylüyor ki? Kur'an bize yeter, hadis Kur'an'a muhaliftir veya yanında ayrı bir şeydir. Hadis Kur'an'dan ayrı bir şey değil. Hadis, sünnet Kur'an'ı açıklayan bir şeydir. Onun tatbikini gösteren bir tefsirdir. Dolayısıyla Allah ve Resulü hükmettiği zaman, Resulullah da hükmettiği zaman yine Allah Teala gibi bir açıklama yaptığı zaman, bir hüküm koyduğu zaman ortaya, Kur'an'dan anladığından bir hüküm koyduğu zaman Müslüman semi'ne ve ata'na der. Tabii ki araştırır yani bu hadis, bu sünnet sahih midir, doğru mudur, nasihi mensuhu var mıdır, ulema bunu nasıl değerlendirmiştir. Bunu tabii ki araştırır, sonunda bu sünnet sahihtir, mensuh da değildir. Bu neticeye vardıysa semi'ne ve ata'na, işittik ve itaat ettik der. Halbuki sünnet muhalifleri ne yapıyor? Tamamen kendi nefislerine, hevalarına göre. Canlarının istediği zaman en zayıf rivayetleri bile kabul ediyorlar. Hevalarına uymadığı zaman en sağlam, en sahih rivayetleri bile diyorlar. Bunlar hadis zaten, bunlara inanmamız gerekmez diyerek bir kenara atıyorlar. Bunlar اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ Ayet-i kerimesinde iki ayette geçiyor bu. Hevasını ilah edineni gördün mü buyuruyor Cenab-ı Hak. Hevasını ilah edinmiş. Önce hevası bir hüküm ortaya koyuyor. Sonra o hevası için Kur'an'dan, sünnetten, başka bütün ilimlerden ne bulduysa hepsinden delil arıyor. Halbuki yapılması gereken nedir? Delillerin peşine takılarak, deliller bizi nereye götürüyorsa dürüstçe onların götürdüğü yere gitmektir. İlim adamlığı, içtihat budur. Delil seni nereye götürürse oraya gidecek. Delil demişler. Delil ne? Yol gösteren demek. Delil bir şeyi gösteren demek. Sağlam göstericiler var. Diyorsun ki bu bana neyi gösterecek acaba? Onun peşine takılıyorsun. Usulünce ilmi bir şekilde onun takip ediyorsun. O seni nereye götürdüyse o kanaata varıyorsun. Müştehitlerimiz bizim öyle yapmışlar. Delilleri nedir? Kur'an'dır, sünnettir, icmadır, kıyastır. Bunları almışlar. Bunları ilmi bir şekilde takip etmişler. Nereye götürdüyse oraya gitmiş. Demiş ki bana göre böyledir. Belki o kanaatı, o içtihadı diğer müştehitlerin içtihadıyla aynı olmayabilir, farklı olabilir. Demiş ki ben buraya geldim. Yani deliller beni buraya getirdi. Peki neden deliller insanı farklı yerlere götürür? İnsanın farklı akli seviyesi farklı olur. Anlayış, fehim seviyesi farklı olur. İçinde bulunduğu şartlar farklı olur. Dolayısıyla farklı etkenler sebebiyle aynı deliller farklı insanları farklı yerlere götürebilir. Cenab-ı Hak da bunu böyle murad etmiş zaten. Herkesin aynı yerde bulunmasını istememiş. İsteseydi insanlar ihtilaf etmezlerdi diyor ayet-i kerimede. Cenab-ı Rabbin isteseydi hiç ihtilaf etmezlerdi. Felaha, kurtuluşa kavuşacak olanlar işte bunlardır. Kim kurtuluşa erer? Allah ve Resulü sizin aranızda hüküm versin diye çağrıldığı zaman semi'na ve ata'na diyen müminler felaha ererler. Müminlerin en mühim vasfı ve onları münafıklardan ayıran temel hususiyeti Allah ve Resulü'nün sözlerini dinlemek ve itaat etmektir. Çünkü aynı surenin 47-50. Ayetlerinde Nur suresinin münafıkların nitelikleri, vasıfları anlatılır. Münafıklardan bahsedilir ama müminler de böyledir diye sonunda nokta konulur. Ve Allah Resulüne inandık ve itaat ettik deyip arkasından yan çizdikleri, aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman da içlerinden bir kısmının yüz çevirdiğinden bahsedilir. Münafıklar iman ettik der, yan çizer. Gel Allah ve Resulü hüküm versin der, yüz çevirir. Münafıklar böyledir ama müminler ise semana ve atana derler. Sonra haklarına şu hüküm verilir. Münafıkların kalplerinde bir hastalık mı var? Yoksa şüphe ve tereddüt içinde midirler? Yoksa Allah ve Resulünün kendilerine zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl zalimler kendileridir. Kalplerinde hastalık mı var? Evet. Yoksa şüphe tereddüt içinde midirler? Şüphe içinde veyahut da kesin küfür içinde ama imanlı görünüyor. Allahu alem. Yoksa Allah ve Resulünün kendilerine zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Yani gel Allah ve Resulü hüküm versin. Ya Allah ve Resulü'ne gidersek haşa bize haksızlık eder. Öyle mi düşünüyor? Bir insan demek ki böyle düşünüyorsa Allah'ı tanıyamamış demektir. Yaratıcısını tanıyamamış demektir. Resulullah'ı tanımamış demektir. Allah ve Resulü asla kıl kadar zulmetmez, haksızlık etmez. Baştan belki aleyhine zararına göre gibi görünebilir bazı hükümler. Yani gidiyorsun bir hüküm, İslam'ın bir hükmüne müracaat ediyorsun. Ya bu benim maddi olarak zararıma. Ama o sonuçta sana büyük karlar getirecektir. Gerek dünyada gerek ahirette. İşte onların bu olumsuz ve yakışıksız tavırlarına karşılık müminlerin tavrı bunun tam aksi olup işittik ve itaat ettik derler. Münafıklar gibi düşünmezler. Allah ve Resulü bize haksızlık eder diye korkmazlar. Cenab-ı Hak diyor ki hayır asıl zalimler kendileridir. Bunların bütün Allah ve Resulü onlara haksızlık etmez. Bunlar kendileri zalimdir. Kendisine zulmediyor öncelikle. Sonra diğer insanlara zulmediyor. Sonra Allah ve Resulüne haksızlık ediyor. Bunların zararı kendisine. Müminler ise bunların aksine işittik ve itaat ettik derler. Bu sözlerin gerekleri ne ise yerine getirirler. Sadece sözde de kalmaz. Gereğini yaparlar. Herhangi bir konuda şeriatın hükmüne çağrıldıkları zaman ona uymaları müminlerin üzerine farzdır. Yani bir hüküm gerekiyorsa şeriatın hükmü olması gerekir. Yani biz Allah ve Resulüne boynumuz kıldan incedir ama bu işi biz kanunla halledeceğiz. Bazen beşeri kanunlar özellikle miras gibi konularda veya başka konularda ilahi kanunlara uymayabiliyor. Müslüman insanlardan böyle şeyler anlatılıyor. Diyorlar ki efendim siz böyle işler yapıyorsunuz ama bu işler kanuna göre uygun bile olsa şeriata göre uygun değil. Haksızlık oluyor. Allah ve Resulü böyle istemiyor. Diyor ki Allah ve Resulü'nün başımız üzerinde yeri vardı ama biz bu işleri kanuna göre halledeceğiz. Yani böyle acayip garayip anlayışlar ve uygulamalar görülüyor. Müşahede ediliyor. Bu konuda uyanık olmak lazım. Yani avukatın, hakimin beşeri hukukla sana verdiği hak her zaman hak olmayabilir. Kanunen bir şey elde edersin ama hakkıyla onu almamış olabilirsin. Hak nedir? Hak Allah'ın sana verdiği şeydir hak. Allah Teala sana verdiyse o haktır, vermediyse o senin hakkın değildir. İstediği kadar bütün dünya toplanıp bu kanunidir, bu düzgündür diye sana versinler. Bugün görüyoruz yani. İnsanlar o kadar yanlış şeylere doğru diyor ki bütün en ahlaksız şeyleri bile çıkıyor. Koca koca insanlar zahiren baktığında böyle adam zannedeceği insanlar çıkıyor. Diyor ki bu ahlaksızlık değildir, bu haktır. Bu herkesin özgürlüğüdür, serbesttir, yapabilir, yapması lazım falan. Halbuki bakıyorsun ki söylediği şey en iğrenç, en yapılmaması gereken şey. Buna hak diyebiliyor insan. Dolayısıyla insanın hak dediğine pek güvenmemek lazım. Allah Teala neye hak dediyse o haktır. Neye haksızlık dediyse o haksızlıktır. Bundan kaçınıp yani Allah ve Resulü hükmünden kaçınıp çekinmek ise haramdır müminler için. Allah ve Resulü hükmünden kaçınmaması lazım. Çünkü imanın ve itaatin gereği budur. Kurtuluşa erenler de sadece böyle davrananlardır. Şimdi hadis-i şeriflere geçiyoruz. Allah'ın itaatine, hükmüne boyun eğmek. Allah'ın hükmüne boyun eğmekle ilgili hadis-i şerifler. Ebu Hureyre radıyallahu anh naklediyor. Lillahi ma fissemâvâti ve ma fil ard. Ayet-i kerimesi. Bakara suresinin 284. ayet-i kerimesi. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. İçinizdekini açıklasanız da gizleseniz de Allah sizi o yüzden hesaba çeker. Âmenâ Rasûlü'den bir önceki ayet-i kerime. Göklerde ve yerde olan ne varsa Allah'ındır. İçinizdeki düşünceleri gizleseniz de açığa vursanız da Allah Teala onlar sebebiyle sizi hesaba çeker. Ve neticede dilediğini bağışlar, dilediğini de azap eder. Yani her şey Allah'a ait, her şeyi Allah biliyor. İçinizden geçen düşüncelerden bile hesaba çeker. Dikkat edin. Yaptıklarınız, söyledikleriniz bir tarafa. Allah her şeye gücü yetendir. Bu ayet-i kerime geldiği zaman, bu ayet-i kerime peygamberimize indiği zaman Efendimiz de bunu ashabına okuyor. Tabii ki bunun üzerine biraz düşününce ashab-ı kirama çok ağır geliyor. Bu durum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ağır geldi. Yani biraz düşünsek bize de ağır gelir hakikaten. Yani tamam, bazı yanlış işler yapmaktan kendimizi tutabiliriz fiiliyattan. Söz dilimizi tutarız, yanlış sözler söylemeyiz. Ama kalpte geçen düşünceler, her zaman insan o düşüncelere hakim olamayabiliyor. Havatır, tasavvuf ehlinin havatır dediği, kalbe sağdan soldan gelen düşünceler oluyor. Kalbine doğru yanlış geliyor. Tövbe estağfurullah diyorsun, bazı düşünceleri savuyorsun, uzaklaştırıyorsun falan ama sahip olamadığın düşünceler gelmeye başlıyor. Bunları ne yapacağız? Eğer gerçekten ciddi olarak düşündüğümüzde bu durum bize de ağır gelmesi lazım. Bunun üzerine sahabe-i kiram Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelerek dizleri üzerine çöküp şöyle dediler. Geliyor, mescide geliyorlar. Perişan vaziyette, bitkin vaziyette, korku dolu bir şekilde. Eyvah diyorlar, biz yandık ya, nasıl kurtulabiliriz ki? Allah Teala diyor ki içinizden geçen düşüncelerden size hesaba çekeceğim. Dilediğimi bağışlarım, dilediğimi azap ederim. Benim her şeyde gücüm yeter. Yani kaçmaya çalışsan da kaçamazsın. Ya ben buna inanmıyorum, ben bunu dinlemem, itaat etmem. Öyle şey mi olurmuş? İstediğin kadar çırpın, debelen. Yapacağın bir şey yok. Cenab-ı Hakk'ın elinden kurtulamazsın. Cenab-ı Hakk'ın her şeye gücü yeter. Bir çaresizlik mecburen boyun eğiyor, geliyor, diz çöküyor. Ya Resulallah diyorlar. Biz namaz, cihat, oruç ve sadaka gibi gücümüz yeten amellerle yükümlü kılındık. Amenna. Namaz kıl dedik. Hakikaten zordur. Hiç namaz kılmayan, cahileden çıkmış insanlar. Abdest al, namaz kıl. 5 defa namaz kıl günde. Ama onlar öyle bir aşkla bu işe sarılmış ki 5'e 5 katmışlar tabii ki. Daha fazlasını yapmışlar. Cihad et. Yani canını, malını ortaya koy. Kılıcını al, malını al. O zaman her şeyi devlet de karşılamıyor. Kendisi bineğini alacak, yol masrafını, azığını alacak. Cihada çık, canını ortaya koy. Ya ölürsün ya kalırsın, belli değil. Arkada çoluk çocuk, mal mülk. Yani geri gelecek misin, gelemeyecek misin belli. Çok ağır bir yükümlülük. Bugün çoğu insanın yapamayacağı bir şey. Bunu emredildik, bunu da yaptık diyorlar. Oruç, o sıcak çöllerde onu da tuttuk. Sadaka dedim malımızdan. Yani yiyecek kadar, kendi ihtiyacı kadar koyup bütün malını infak etmiş sahabe-i kiram. Onu da yaptık diyorlar. Bugün için bunlar bile belki bize çok ağır geliyor ama sahabe diyor ki bunlara gücümüz yetti, bunları yaptık ya Resulallah. Ama diyorlar şimdi sana gönlümüze gelen ve kalbimizden geçen şeylerden de hesaba çekileceğimize dair bu ayet geldi. Şimdi biz ne yapacağız? Buna güç yetiremiyoruz ya Resulallah. Ya elimizde olanları yapıyoruz ama kalbimizden geçenlere güç yetiremiyoruz diyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Efendimizin de elinde bir şey yok tabii ki. Efendimiz de Allah'ın elçisi, Cenab-ı Hak ona ne gösterirse onu söylüyor. Efendimiz de tabii burada ya haklısınız işte bir çare bulmamız lazım falan demiyor tabii ki. Cenab-ı Hak ne emrettiyse o yolda hiç sapmadan Efendimiz devam ediyor sırat-ı müstakim üzere. Ve inneke leminel mürselin ala sırat-ı müstakim buyurulduğu gibi. Buyuruyor ki sizden önce kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanların dediği gibi işittik ve isyan ettik demek mi istiyorsunuz? Ayet-i kerime geldi. Ben size okudum, işittiniz. Şimdi ikinci merhale nedir? Birinci merhale işittik, ikinci merhale yol çatallanıyor. İtaat ettik mi, isyan ettik mi? Semi'na ve ata'na mı, semi'na ve asayna mı? Yahudi ve Hristiyanlar asayna demişler. İşittik ve isyan ettik. Semi'na ve asayna. Siz de öyle mi olmak istiyorsunuz diyor Efendimiz. İşittiniz, şimdi isyan ettik mi demek istiyorsunuz? Siz işittik ve itaat ettik deyin diyor Efendimiz. Semi'na ve ata'na'yı tercih edin. Ama sonunda çok güzel bir ilavede bulunuyor Efendimiz. Ey Rabbimiz, bizi mağfiret eyle, bizi bağışla, nihayet dönüş sadece sanadır deyiniz. Semi'na ve atana, gufraneke ya Rabbi, mağfiretini istiyoruz. Rabbena, ey Rabbimiz, ve ileykel masir, dönüş sanadır. Kısacık bir ilave yapıyor ama çok dahice, fetanet sıfatıyla yapılan bir ilave diyelim biz buna. Çok güzel bir yol gösteriyor. Yani her şeyin kapısını açan istiğfar, göklerin anahtarı diyor ya Hazreti Ömer radıyallahu anh. Zor durumda, sıkıntıda istiğfarla kapıları açmak lazım. Efendimiz diyor ki Allah ne emrettiyse boynumuz kıldan incedir. Ama diyor bir yolu var bunun. Gufraneke Rabbene ve ileykel masir. Yani senin mağfiretini istiyoruz. Dönüş sanadır. Her şeyimiz sana ait. Senden geldik. Sana döneceğiz. Başka gidecek yerimiz yok. Başka kapımız yok. Çok güzel bir şey öğretiyor Efendimiz ashab-ı kirama. Sahabe-i kiram da hemen itaat ediyor. Bu sözleri ezberleyip tekrar etmeye başlıyor. Sema'na ve atana, gufranike rabbena ve ileykel masir. Bunu tekrar ediyor. Dillere iyice alışmış. Dillerine virt etmişler. Virdi zeban. Sahabiler bu sözleri belleyip dilleri de ona güzelce alışınca iyice yatıştı. Semi'na ve atana, gufraneke rabbena ve ileykel masir. Bir müddet sonra Cenab-ı Hak şu ayet kerimeleri indirdi. Resul Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Âmener Resulü bime unzile ileyhi min rabbihi. Müminler de iman ettiler. Vel mu'minun. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Müminler iman ettiler bütün iman esaslarına. Peygamberler arasında hiçbir ayrım yapmayız dediler. Allah bütün elçilerine Allah'ın inanırız, ayrım yapmayız. Cenab-ı Hak elçiler göndermiş. Demek ki Allah Teala elçileri nasıl bakın gözetiyor yani. Kullarım bunlara inansınlar istiyor. Sadece son peygambere değil bütün elçilerime inansınlar. Peygamberler arasında hiçbir ayrım yapmayız dediler. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Semi'na ve atana gufranike rabbena ve ileykel masir. Dönüş de ancak sanadır dediler. Efendimize Cenab-ı Hakk'ın bir tekrimi bu. Efendimizin öğrettiği cümleyi Cenab-ı Hak aynen ayet-i kerime olarak inzal buyuruyor. Ashab-ı kiram yine ayetin gereğini yapıp bu sözü söylemeye alışınca Allah Teala daha önceki ayetin hükmünü yürürlükten kaldırdı. Buraya kadar Âmener Resulü'nün birinci ayet kerimesi olayın ilk kısmını anlatıyor. Yani sahabe-i kiramın nasıl itaat ettiğini. Sahabe-i kiramın nasıl iman ve itaat üzere olduğunu anlattı. Onlar buna devam edince bir müddet sonra Cenab-ı Hak rahmetini indirdi. Önceki ayeti nesetti, hükmünü ve şu ayet kerimeyi getirdi. Allah hiç kimseye gücünün üstüne bir şey teklif etmez, yüklemez. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Herkesin kazandığı iyilik kendi faydasına, kötülük de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi hesaba çekme. Rabbena la tu'akhizna in nesina ev ahta'na. Allah Teala evet buyurdu. Bunu okuyunca müminler Cenab-ı Hak naam. Tamam diyor. Fealtu. Kabul ettim duanızı. Ya Rabbi bizi gücü unutur veya yanılırsak bizi hesaba çekme. Cenab-ı Hak bu duayı kabul ediyor. Ey Rabbimiz, bizden öncekiler yüklediğin gibi bize ağır yük yükleme. Rabbena la ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min gablina. Bu ayet-i kerimenin bu kısmı, ayetin bu kısmını okuyunca Cenab-ı Hak yine aynı şekilde naam fealtu. Evet, duanızı kabul ettim. Size öncekiler gibi ağır yük yüklemeyeceğim. Önceki Yahudilere azgınlıkları sebebiyle bazı ağır yükler Cenab-ı Hak mükellefiyetler, hükümler yüklemiş. Ey Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyleri de bize taşıtma. Rabbena ve la tuhammilne ma la taqate lena bih. Bizi bağışla. Ve'fu anna. Vağfir lena. Kusurlarımızı sil, yok say, bize acı, verhamne, bize merhamet et. Sen Mevlamızsın, ente Mevlana. O kafirler topluluğuna karşı bize yardım. Fensurna alel kavmil kafirin. Kafirlere karşı bizi üstün kıl, muzaffer kıl. Bunu okuyunca da Allah Teala ne'am fealtu, evet duanızı kabul ettim buyurdu. Peygamberimiz bunu bizlere bildiriyor. Ne kadar güzel bir dua. Hakikaten Emine Resulü her tarafı böyle buram buram dua kokan iki ayet-i kerime. Dolayısıyla bu Emine Resulü çok okumak lazım. Sık sık okumak lazım. Her akşam yatarken okumak lazım. Zaten hadis-i şerifte kim akşam yatmadan önce bu iki ayeti okursa ona yeter buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Emine Resulü'yü ihmal etmemek gerekiyor. Sonunda da hep amin, amin demek lazım. Rabbena diye dua ettikçe amin. En son fensurna alel gavmil kafirin deyince de yine amin deyin diyor. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e bunu da tebliğ etmiş. Bundan sonra da amin de diye. Sonunda da amin demek lazım. Sonunda Sübhane Rabbike tesbihinde okumak lazım. O da ayet-i kerimedir. Üç ayettir. Saffat suresinin son üç ayeti. Baştan muazzam bir şekilde tesbih. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amme yasfun. Rabbin diyor. O kafirlerin, cahillerin, kendini bilmezlerin, söyledikleri şeylerden, eksiklerden, kusurlardan münezzehtir. Birincisi Allah'a tenzih ediyoruz. İkincisi ve selamün alel mürselin. Onun gönderdiği peygamberler hepsine selam olsun. Bulunduğumuz yerden cihanın bütün köşelerindeki ne kadar peygamber varsa hepsine selam gönderiyoruz. Ki kıyamet günü bu selamlar karşımıza çıkar. Karşılığında bu peygamberler de bize şefaat ederler. İnşallah Allah'ın izniyle. Bu Emine Resulü'de gördüğümüz gibi Allah kendisine imandan sonra hemen Resullerine sahip çıkıp Resullerinin arasında ayrım yapmadan her birine inanmayı emretmişti. İşte Emine Resulü'den sonraki o Subhane Rabbike ve bütün aşırlardan sonra okuduğumuz ayette de ikinci sırada tesbihten sonra peygamberlere selam geldi. Üçüncüsü Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Duaların şahı, en güzel söz, sözlerin piri hamd sözü. Allah'ın en çok sevdiği söz, hamd sözü. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Üç tane güzel söz. Bunları asla ihmal etmemek, devamlı okumak gerekir. Kıymetli dinleyenler, bu hadisin açıklamasında inşallah gelecek programda yapalım. Yeniden yeni bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim.